İslam'dan Hayata Ölçüler. Hazırlayan ve sunanlar Nureddin Yıldız ve Ahmet Taş Getiren. Ahmet Taş Getiren ve Nureddin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler diliyorum. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. İslam'dan Hayata Ölçüler programı içerisinde muhterem Nureddin Yıldız hocamla birlikteyiz. Bugün yine hayatımıza İslam'dan ölçüler taşıma, hayatımızı İslam'la yeniden belirleme noktasında müzakerelerimize devam edeceğiz. İman esaslarımız, amentümüz hayatımıza nasıl yansımalı konusunu konuşuyorduk. Onun başında da Allah'a iman, yani iman esaslarımızın ilki olan Allah'a iman nasıl anlaşılmalı, hayatımıza nasıl tesir etmeli, bunun üzerinde duruyoruz, değerlendiriyoruz. Bizim gazeteciliğimiz de olduğu için medyaya da bakıyoruz. Bugün önümde bir haber var hocam, oradan başlayalım diye düşünüyorum. İzin verirseniz önce hoş geldiniz diyeyim tekrar.
Hoş bulduk hocam.
Ondan sonra kan davasıyla gelen katliam haberin başlığı, bir gazetenin manşeti bu. İşte 5 kişi öldürülmüş kan davası sebebiyle. Ölenlerden ikisi çocuk, bir kadın var öldürülmüş Mardin'in Savur ilçesinde. Şimdi mesela böyle bir şeye nasıl bakmalı? Yani burada diyelim öldüren insanın Müslümanlığı söz konusu ise nasıl bir Müslümanlıktır bu? Bu kişinin mesela Allah Teala ile ilişkisi nedir? Yani burada bir amentü varsa, yani bu amentü nasıl bir amentüdür ki? Yani 5 kişinin işte bir kan davası içine giriliyor, 5 kişi öldürülüyor vesaire. Yani siz de mesela böyle bir başlığın insanın amentüsüyle ilgili olduğunu düşünür müsünüz? Yani genel olarak insanımız işe bir de böyle bakmalı mı? Yani biz böyle bir büyük günah, değil mi? İnsan öldürmek büyük günah sayılıyor. Böyle bir büyük günah içine girdiğimizde yani imanımızda da bir şeyler olur mu? Allah ile ilişkimizde de bir şeyler olur mu? Amentümüzde bir eksiklik söz konusu mu ki bu tarz şeyler, yani bazen de yani böyle bir cinayet, katil değil de daha farklı ihlaller de söz konusu olabilir. Evet. Nasıl bakmalı buradan, yani sizi meseleyi amentüyle ilgilendirir misiniz hocam?
Şimdi evvela bir insan öldürmek, beş değil, bir insan öldürmek bütün insanlığı toprağın altına gömmek gibi.
Evet, büyük Kur'an, bir cinayet. Kur'an öyle.
Kur'an'ın temel ölçüsü, evet, bu. Evet. Ve ebedi cehennem tehdidi var, evet, maazallah. Evet. İmansızlık sözünü kullanmayalım.
Evet.
Yani o Allah Teala'nın bildiği bir şey, fakat tehlike bu. İmanla bağlantısına gelince, biz insanı Allah Teala'nın ehseni takvim ve esfeli safilin dediğimiz iki uç noktada bulunabilecek kıvamda yarattığını, yani insan,
evet, gidip gelebilecek
en o iyi seviyede de olur, en kötü seviyede de olur.
Evet.
İsimler üzerinden benzetme yaparsak, Ebu Bekir radıyallahu anh da olur her insan, Ebu Cehil lanetli de olur.
Evet.
Her insanı yaratırken Allah Teala ve hedeynâhun necdeyn buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim. İki tarafa da uygun yaratıyor.
Evet.
Yani bir insan yeryüzünün en güzel ahlaklı, faziletli insan olma istidadına sahip yaratılıyor.
Evet.
En ters tarafta şirretliğin başında gelecek bir insan olma kabiliyeti de insana veriliyor. İman dediğimiz şey bu orta yerde yaratılmış insanı artı en son noktaya doğru çeken gücün adıdır.
Evet.
İman yoksa zaten eksi tarafta kalıyor insan.
Evet.
İman varsa ortadan yukarı doğru, Ebu Bekirlik makamına doğru yükselmeye başlıyor. İman güçlü oldukça, iman aktif oldukça, meleklere iman, kadere iman, peygamberlere iman, Allahu Teala'nın zatına gerçek manada iman yerine oturdukça, beş kişinin katili değil, beş sivri sineğin bile öldürülmesine razı olmaz bir insan çıkıyor ortaya.
Evet.
O yüzden işte anne baba çok mesul. Çocuğuna bu imanı %100 aşılayıp aşılayamadığından. Bunun için bir muallim ayağının dibinde 40 sene şükredilmeye değer bulunuyor. Hayrı öğretiyor çünkü.
Evet.
Yani insan ortada yaratılmış. Büyük bir tohum gibi. Toprağına uygun bulursan orada koca bir çınar oluyor. Yoksa çürüyor. Evet. Depoda çürüyebiliyor. Suloda çürüyebiliyor. Bu sebeple iman yeryüzünde gerek şahıslar olarak ve gerekse toplumlar olarak bulunduğu sürece bu katliamlardan, bu kötülüklerden uzak kalınacak. İman ya kökten kaldırılıp götürüldüğünde veyahut da kalitesi düşürülmüş, orijinal olmayan bir imanla Müslümanlar, müminler yaşadığı sürece bunlar ortaya çıkacaktır. Bunun en canlı örneği, hani bıçakla kesip atmak diye bir deyim var ya,
evet.
Bıçakla kesip attı diyoruz. Ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 5 sene öncesi adı şanı bilinen bir hayattı. Kendi çocuğunu gömen, su diye alkol tüketen, kaba saba vuran, kıran insanlar. Bunlar uzun bir rehabiliteden geçirilip Medine'ye getirilmediler.
Evet.
Mekke'den Medine'ye gelişleri olsa olsa 5 gün sürdü. Hadi 10 gün sürsün diye, evet. Çölde sürdü. Yani bir rehabilitasyon yok ortada.
Evet.
Bir iman kampına alınmadı bu insanlar. Evet. Yani salı günü ben Medine'ye gideyim iman edeyim dedi. Geldi Medine'ye, salı günü iman etti.
Evet.
Öbür gün bu insanlar meleklerin imreneceği kıvama geldiler. Ama özellikle vurguluyorum. Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oturup ya Rabbi bu adam ahlaklı olsun diye dua etmedi kimse için.
Evet.
Dua ile değil.
Evet.
Herhangi bir kimseye bir cips takılmadı. Yani böyle bir ilave beyin evet. Takılıp.
Yeni bir insan.
Yeni bir insan ameliyatla beyin dönüşümü evet, yapılmadı.
Yapılmadı evet.
Üç. Bu insanlar uzun süreli kampa alınmadılar. Bir saatlik kampa bile alınmadılar.
Evet. Yani yeni bir Müslümanlık kampı vardı da onun içinde yoğrulmadılar. Ha,
saat günlerce işte namaz için bile kampa alınmadılar. Orada kılarken gördüler. Mesela bir sürü hadislerde görüyoruz. Sahabi namaz kılarken gülüyor mesela. Sahabi namaz kılarken konuşuyor mesela. Demek ki bir eğitime alınmadılar. Mescidin içinde
pratikle, zamanla yoğruldular.
İbadetleri pratikle öğrendiler.
Evet, ibadetleri
ama
özellikle.
Ama ne oldu? Babasının karısıyla evlenecek kapasitede insanlardı bunlar. Kur'an'dan öğreniyoruz.
Evet.
Vahşet.
Ona uyarıyor Kur'an değil mi? O konuda.
Ne kötü bir şey diyor. Nasıl babanızın karısıyla evlenirsiniz? Evet, üvey annenizle yani evlenirse.
Evet, evet.
Bu kapasitede insanlar geliyor. Mahrem olan olmayan diye ayırıyor karşı cinsi.
Evet.
Ve ebediyen güvende hissediyor kadın kendisini ona karşı. Yabancı bir kadın bile.
Evet.
Alkol bir saat içinde yok deniyor, yok oluyor. Cinayetten korkuyor. Bu insanlar tek şey iman fiilen bunların içine girdi.
Evet.
Demek ki bugün mümin insanlar olduğumuz halde 3 kuruş etmez bir 5 kuruş etmez deniyor ya Anadolu ifadesiyle. Evet, evet. Çok basit seviyesiz bir iş için ebedi cehennemde hadi diyelim cehennem ihtimali tövbe edeceksin uzak diyelim.
Evet.
Ebedi zindanlarda kalacaksın. Hiçbir zaman evinde oturup bir çay içemeyeceksin ömrünün sonuna
yani,
kadar.
Evet, evet.
Buna razı oluyor bir insan. ya da böyle bir işin kiralığı olmaya razı oluyor. O daha seviyesizce.
Evet, daha seviyesiz.
O daha seviyesizce. Başkasının intikamı için sen ömür boyu zindanda evet. kalıyorsun. Bu insan seviyesini düşünüyoruz. Bunun adının mümin olup olmadığını tartışmıyoruz.
Yani onu etmiyoruz. Tartışmıyoruz. Belki de bunların yani mümin olduğunu kabul ediyoruz.
Varsayıyoruz
mümin olduğunu.
Kabul etmek çok zor hocam. Yani,
varsayalım. Evet. Yani tabii burada biz en uç ya insani suçlardan birini aldık. Yani daha farklı şeyler de olabilir. Bir insanı aldatmak mesela, yalan söylemek mesela, değil mi? Yani
hocam gıybet
mesela,
öldükten
değil
sonra
mi?
Etinden kebap yapmak
gibi yani tanımlanıyor Kur'an'da. Bunlar mesela, yani bunları yapan insan mesela Allah ile ilişkisi nasıldır? Yani mesela Allah görüyor, değil mi? Allah'ın hoşnut olmadığı bir davranış bu. Kur'an'da bunlar böyle bir bildiriliyor. Bunlar şimdi bunu nasıl yapar bir insan? Mesela ben şunu merak ediyorum. Oradaki psikolojisi nedir insanın? Yani tedavi edilmesi gereken yanımız nedir bizim? Yani onu biraz konuşalım. Çünkü bazen de bunların farkında olmadan ya mesela nasıl bir Allah telakkisi var ki biz onun hududunu çiğneyiveriyoruz, geçiveriyoruz ve
burada çok önemli bir nokta var
evet,
hocam.
Evet.
Şimdi bir insan iman etti, sıfır noktasındaydı.
Evet.
Şimdi iman etti, artıya doğru yükseltiyor
evet,
imamı.
Evet.
Şeytan bu iman ettikten sonra bırakmıyor ki, tekrar eksiye doğru çekiyor.
Evet.
Şimdi insanı eksi noktaya, yani kötülüğe doğru çeken şeyler de devam ediyor.
Evet.
Bu mesela dünya hırsı.
Evet.
Mesela ırkçılık.
Evet.
Mesela cinsel şehvetimiz.
Evet.
Mesela şöhret. Mesela koltuk hırsı. Bunlar hep eksi tarafa doğru çeken şeyler. Mümin olunca insan
evet.
eğer dünya hırsını, ırkçılığını, cinsel şehvetini şeriatın ölçülerine, yani dinin ölçülerine doğru teslim etmezse, imanı her sabah namazında onu bir kere çağırır, Allah en büyüktür gel der, onu bir duyar, şöyle bir Meltem gibi geçer o rüzgar, ama içi kavuran o ırkçılık, şehvet, para hırsı, dünya hırsı, akrabaya düşkünlük, koltuk hırsı, makam düşüncesi, bunlar 24 saat aktif olarak çekiyor. Yani bir insanın işte cinsel şehveti 24 saat devrede, uykudayken bile devrede.
Evet.
Eğer iman sadece ezanlardan ibaret olursa, cuma akşamları Kur'an okumaktan ibaret olursa, bir güç günde 10 dakika çekiyor, öbürü 23 saat 50 dakika çekiyor olur.
Evet.
Belli ki her an kayacağı taraf, yani kimliğini koyacağı taraf, yoğun çekimin olduğu taraf olacak.
Evet.
Yani iman tıpkı bir evin kışın ısıtılması gibidir. Yani dışarıda eksi 5 derece varken siz artı 5 yapacak bir yakıt malzemesi kullanmadığınız sürece
evet,
dışarıdaki ile dengeyi kuramazsınız. Üşürsün. Zarar eden siz olursunuz.
Evet.
Bu da neyi gösteriyor? Hep söylüyoruz ya, mümin iman ettim gittim demekle kalmaz. Melekleri yanında hissedecek.
Evet.
Allah'ın bakışını yanında hissedecek. Bu da ancak sürekli mümin bir cemaatin içinde olmakla olur. Haramlardan uzaklaşmakla olur. Bir de bu asrın başımıza gelen musibeti, mubah çılgınlığına ara vermekle mümkündür. Yani mubahları sınırsız tuttuğumuz zaman, işte hep ekmek örneğini verelim. Ekmek mubahtır ama günde 8 ekmek, 9 ekmek yerse bir insan, bu mubah harama dönüşür. İnsanı helak eden bir haram olur.
Ya bu mübah hassasiyetinin, onu sınırlı tutma hassasiyetinin, yani genelde sadece mesela işte Allah dostlarına has bir hassasiyet olduğu gibi bir algı var. Halbuki
Allah dostu olmak isteyen herkesin hassasiyeti.
Herkesin hassasiyet tabii. göstermesi
yani lazım. Burada hocam müsaade edersen konumuza biraz yan bir taraf açalım. Niye Allah dostları deyince her toplumda 10 kişiyi ayırıyoruz da Allahu veliyyüllezine amenü.
Evet.
İman edenlerin velisidir
dostu.
Allah.
Evet. Onlar,
yani her mümin niye bunu genelde de mezardaki 3 kişiye Allah dostuydu, biz Allah düşmanı, öbür taraf Allah düşmanlığı kalıyor.
Evet.
Yani bu deyim bir defa üzücü hocam.
Doğru. Yani çok sınırlı insanlara hasretme Yani o da kendimizin üstünden bazı şeyleri adeta atmak gibi, değil mi? Öyle de bir tarafı
yani
var.
Yani onlara mal ediyoruz, onlar da şefaat eder nasıl olsa bize diyoruz. Gene kendimize pay çıkarıyoruz aslında.
Evet, evet.
Dolaylı olarak dostların eteğinde kalalım diyoruz. Dostluk daha üstün bir mertebe.
Evet.
Yani ashab-ı kiramdan, Allah onlardan razı olsun sözü derken Kur'an-ı Kerim'imiz çoğul zamiri kullanıyor. Onlar diyor, evet, Allah Teala. Evet. Halbuki içlerinden birkaç kişiyi kastediyor o konu mesela.
Evet, evet.
Ama çoğulu, hepsine mal
hepsine
ediyor.
Mal
çünkü
ediyor.
İman ortak kavramdır.
Evet.
Dolayısıyla burada tekrar konumuza dönelim. Ben yani bir ara parantez,
evet,
açayım,
evet,
dedim. Yani doğru. Allah dostları bize düşmanlık kalıyor yoksa.
Aynen
hocam,
öyle
yani.
Doğru, evet.
Şimdi burada şeytan 24 saat kışkırtıyor.
Evet.
Nefsi kullanıyor. Nefis şeytanın ara şirketi, taşeron şirketi. Onu,
evet,
kullanıyor. Şunu yap, bunu yaptır, evet, diyor. Ama proje şeytanın projesi.
Evet.
Çok eskiden beri. Bu cinayet davasında şeytan ilk defa Kabil ile Habil arasındaki fitneyi körükledi.
Evet.
Kabil'i kışkırttı. Yani Kabil bir peygamberin yavrusu olarak dünyaya,
evet,
geldi. Bir peygamber çocuğuydu. Akşama kadar Adem Aleyhisselam ona nasihat ediyor herhalde.
Evet, tabii.
Sabahleyin okşadı, sokağa gönderdi diyelim bizim deyimlerimizle. Sabahleyin şeytan Adem Aleyhisselam'sız bir 10 dakikayı fırsat bilip cinayeti işletti ona.
Evet.
Dolayısıyla bizim şimdi evimizdeki televizyon yayını, evimize koyduğumuz gazetelerimiz, arkadaş çevremiz, mesela gittiğimiz düğünlerimiz,
evet,
mesela oturduğumuz bir çay bahçemiz, mesela okul arkadaşlarımız, mesela iş yeri arkadaşlarımız, izlediğimiz haberler,
evet,
bütün bunları topladığımızda ne tarafa doğru çekiliyoruz bellidir.
Yani aldığımız mesajlar bunlar. Bütün bunlar mesaj kaynağı.
Biz bir haber bülteni, evet, izlediğimizi zannediyoruz.
Evet.
Hayır, o haber bülteni bitiyor. Televizyon kanalını kapatıyorsun, gazeteyi kapatıyorsun. Beynimizde bıraktığı izi ölçemiyoruz ama.
Evet,
20 sene sonra belki o haber karşımıza çıkıyor.
Evet, evet.
Şimdi bu cinayete bulaşan insan, Allah hidayet nasip etsin, cehennemden muhafaza buyursun, ebedi cehennemde kalacak. İmansız giderse ahirete, ki bunun ne kadar imanla gideceği de meçhul. Çok büyük bir suç işledi. Buna alet olanlar, prim verenler, teşvik edenler. Şimdi bu insanın bu cinayeti 3 dakika içinde karar verip işlediğini kimse iddia edemez. 30 yıllık birikimdir bu.
Evet.
Ya 10 yaşında bir çocuktur. Her sözü iradesiz bir şekilde, tamam bunu öldür denip akıbetini düşünmeyecek bir seviyede bir iş yapmıştır. Büyük bir insansa yıllarca namusu korumak yanlış bir şekilde onun zihnine yerleştirilmiştir. Akrabalık yanlış bir şekilde yerleştirilmiştir. İşte ağalık, üstün,
evet,
olma yanlış bir şekilde. Silahın bir insanda müdafaa için değil, saldırı için olacağı düşüncesi filmlerde, hikayelerde, Keloğlan masallarında hepsinde anlatılmıştır.
Evet.
Neticede bu ağzına kadar dolu bir fıçı gibidir artık.
Evet.
İman da sürekli bunu boşaltıp hayır dolduracak, temiz dolduracak bir düzeyde değil.
Evet.
Şer bunu doldurmuştur. Son bir kelimeyle kurtar namusunu dendiğinde namusunu kurtarıp kendi helak olmuştur. Nasıl kurtardıysa,
evet,
namusunu maazallah. Burada üstadım,
bazen o yani namusu kurtarma dediğiniz şey, yani kan davasında ilk suçu işleyen öldürülmüyor malum.
Yok canım, o gideli yani, çok olmuştur.
O gideli çok olmuştur. Yani çok sonraki insan işte öldürülmüş, hedef olmuş oluyor.
Bir kirli çukurun içine atılma sırası bu.
Evet,
kan,
evet,
davası,
evet,
dediğimiz,
evet,
şey. Aslında bir intikam da değil. Rolü oynama yani. Sülalenin,
evet,
rolünü oynama. Hapse girerken övülerek, övünüşlü bir şekilde, evet, yani biz boşuna gelmedik. Namus,
evet,
davasından,
evet,
geldik. Allah muhafaza buyursun. Burada üstadım, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini böyle ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim zulüm görenin gördüğü zulmü anlatması dışında kötülükleri konuşmayın diyor.
Evet.
Yani doğru bir olay. Hakikaten mesela bu medyatik boyutu bunun.
Evet.
Bu şimdi haber verdiği kadar ne kadar bu adama helal lan namusunu kurtarmış dedirttiğini de hesap etmemiz lazım.
Evet. O medya rolü açısından.
O açıdan biz bakmayalım. Biz hocalık,
evet,
açısından bakalım ama bunun negatif etkisi de var.
Doğrudur.
Trafik,
doğrudur,
kazalarının negatif etkisi var.
Mesela medyada intihar haberlerinin verilmemesi yani ahlak olarak benimsenmiştir. Yok, genel medya ahlakı çerçevesinde yani intihara özendirme boyutu olduğu için.
Yani, buna rağmen verilebiliyor.
Veriliyor tabii, veriliyor.
Resim, resimleri gölgeleniyor.
Doğru, yani o hassasiyet yani gerçekten çok farklı bir hassasiyet medya açısından, onun da altını çizmiş olduk. Hocam tabii yani kan davası konusunda da Allah razı olsun geniş ölçüler verdiniz. O önemli ama yani asıl meselemize de dönersek yani ya bu insanın bu tür sınırları aşarken yani gıybeti vesaire gibi yani Allah Teala ile ilişkisi sanki gündemde olmayan bir ilişki gibi.
Hocam, hadis-i şerif bunu evet, bitiriyor.
Evet.
Zina ederken zina eden.
Evet.
Filan suçu işlerken filan suçu işleyen insan o anda mümin değildir diyor Efendimiz Aleyhisselam.
Evet, ben de o hadisi hatırlatacaktım. Yani mümin yalan söylerken insan diyor. Mümin
olarak söylemez. Yani bu demek ki bir tür kalp krizi gibi o anda akım duruyor.
Evet.
O anda hayatta değilsin sen. Evet. Sonra dönebiliyorsan bir daha dönüyorsun evet, ama. Yani bu kadar kötü bir kopma olduktan sonra imandan ne kadar dönüyor insan, o da şüpheli evet, bir şey.
Yani acaba diyorum burada yani insanların Allah Teala'ya yönelik idraklerinde de bir problem var mı? Hani Kur'an'da işte ve ma kaderullaha hakka kadri. Yani Allah Teala'yı yani gerektiği şekilde
hakkıyla tanıyamadınız.
Hakkıyla tanıyamadınız diyor. Yani
takdir edemiyorsunuz.
Takdir edemiyorsunuz diyor. Yani nasıl bir şey bu? Yani biz mesela sade insanlar diyelim. Yani sade insanlar. Yani nasıl bir takdir eksiği yaşıyoruz ki? Yani mesela yalan söylüyoruz. Allah Teala yalan söylemeyin, zina etmeyin dediği halde bu bir idrak eksikliği gibi de mi düşünülmeli diyorum ben.
Bir defa sıfır hatalı insan olmaz.
Evet.
Yani illa evet, insanız, ufak tefek kırık döküğümüz olacak. Evet. Sıfır olması mümkün değil. Böyle bir beklenti içinde de olmamak evet, lazım. Evet. Gerçekçi olmak lazım.
Tabii.
Ama hiçbir şey olmamış gibi davranan da olmaz.
Evet.
O da mümin değil.
Evet.
Ortası nedir? Ufak tefek yani hatalar yapan ama anında toparlanan insan mümin evet, insandır. Burada polisten korkmakla, kanundan korkmakla, Allah'tan korkmak arasındaki farktır bu.
Evet.
Yasal olarak suçlu hissetmediği sürece vatandaş kendisini polise karşı dik duruyor.
Evet.
Çünkü yasaların belirlediği şu hatayı yapmadım ben diyor. Ama evet, hata yapmış da yasa bunu hoş görüyormuş.
Evet.
Belli ölçüde. Mümin ise mükemmele talip olduğu için, meleklerle yarışan insan olduğu için yasalar ona izin verse de, hatta yasalar soruşturmayacak, kovuşturmayacak olsa bile müminin vicdanı onu ezmeli.
Evet.
Bu da en başta söylediğimiz gibi bir merhaledir. Bu bir seviyedir.
Evet.
Yani bu seviyeye gelinceye kadar savaşacak mümin. Kiminle evet, savaşacak? Nefsiyle, cehaletiyle, bilmezliğiyle, ayet bilmez, hadis bilmezliğiyle savaşacak. Yani burada hatırlarsanız daha önce defalarca konuşmuştuk. Bir mümin amentü billahi ve melaiketühü diye sayıyor. Tamam bu güzel, böyle başlayacak. Ama mesela yatsıdan sonra amener resulü okuyun yatın niye diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, bunu da bir düşünecek. Mesela pek çok mümin kardeşimizin evinde
isterseniz onu kısaca niye okuyun diyor. Yani kısaca bir izah edelim hocam. Yani
evet, niye evet, edelim?
Çünkü yani şimdi dinleyicimiz de acaba niye diyordu yani, değil mi? Onu da merak şimdi edecek kısaca.
Bakara suresinin son iki ayeti.
Evet, son iki ayeti.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bunu her gece yatmadan okuyana o gece yeter diyor.
Evet.
Yatsıdan sonra imam efendilere biz bunu okutturuyoruz.
Evet.
Aslında her mümin kendisi okumalı.
Kendisi okumalı.
Amener Resulü bime unzileyhim Rabbi vel müminin. Burada
ya da imam efendi okurken kendisi de tekrar edebilir, değil mi hocam?
Tekrar edebilir ama okunan Kur'an'ı dinlemek esas de, olan. Evet, dinleyecek. Doğru, evet, evet, yatarken de çamaşırını çıkarken okuyabilir insan. Açıp evet, Musaf'ı okumak diye bir şart yok. 10 gün tekrar etse 11. gün okuyacak.
Ezberler.
Toplam 3-4 satırlık bir şey.
Evet.
Şimdi burada kökten iman tekrar sayılıyor her akşam.
Evet.
Ondan sonra Allah'a yalvarılıyor. Zorlandığımız şeyi bize verme ya Rabbi. Evet. Eski ümmetlere verdiğin eziyetleri bize verme. Kafirlere karşı bize yardım et, merhamet et. Bir mümin profili iki ayetin içince çiziliyor.
Evet.
Mümin hatırlıyor. Bunu mümin körü körüne okuyunca sevap işlemiş oluyor. Evet. Şuurlu bir şekilde okuyunca konsantre olmuş oluyor.
Evet, evet.
Çok basit bir örnek daha. Mesela kunut duası okuyoruz değil mi vitirde?
Vitir namazında.
Kunut son rekatta son okuduğumuzdur.
Evet.
Muhteşem bir duadır aslında.
Evet.
Mümin ne yapıyor?
Değil mi?
Ve nahla'u ve netruku men yefcuru. Son sözleşmede Rabbim ben sana söz veriyorum, sana karşı cephe almış hiçbir kafirle, facirle artık bir arada durmayacağım diyor.
Müthiş bir şey.
Sabahleyin bankaya gidemiyorsun bir daha eğer şuurlu bir şekilde bunu söylediysen. Yani evet, mesela gece namazlarında akşam ve sabah gecelerinde Kafirun ve İhlas suresini zamm-ı sure olarak okumak sünnettir.
Sünnettir, evet.
Kafirun ve İhlas suresi birisi nefi yani kafirleri reddetme, öbürü de Allah Teala'ya kabul etme İhlas suresi. Bir anlamsızlık bulutunun altında bocalıyoruz biz aslında.
Evet.
Bir ne yaptığımızı bilsek ki asas iman bu zaten. Zaten 24 saat tazelenen bir imanla yaşıyoruz biz.
Evet.
Yaşatılmamız takdir buyurulmuş. Mesela İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir diyor. Üç defa okusan Kur'an olur diyor. Ya bu bir satır nasıl Kur'an'ın bütününe denk oluyor? Kur'an hep Allah'ı anlatan bir kitap olunca İhlas suresi tamamına bile denk olur. İhlas evet. suresi adı üstünde evet, evet. Allah'ı anlatıyor. Burada hocalarımıza çok iş düşüyor. İhlas suresini ezberletirken İhlas ruhu da vermek gerekiyor çocuklara.
Evet, evet.
Yani bunu bir parola gibi, yani elektrikli işte bir parola
ihlas
gibi.
İhlas da hocam, yani insanın hani o vema kaderullah hakka kadri, onu idrak noktasında değil mi? Bize
evet.
verilen bir ölçü, bir çerçeve ihlas. Yani orada siz de çok, o çok güzel onu, yani anlamsızlık bulutu içindeyiz dediniz. Yani belki de asıl zaafımız o. Değil mi? Yani o anlamsızlık bulutu bizi nasıl etkiliyor? Yani neleri kaybediyoruz? Ne tür hassasiyetlerden yoksun hale geliyoruz? Yani bu da çok önemli. Hocam kısa bir ara vermemiz lazım.
Buyurun hocam.
Aslında bu Allah Teala ile insan ilişkisi noktasında bir takım felsefi şeyler de var. Yani Allah inancının sınırlandığı deizm gibi, ondan sonra agnostisizm gibi şeyler. Biraz onları da konuşalım. Böyle yanlış idrakler noktasında ikinci bölümde onu da konuşalım İnşallah. Diye düşünüyorum.
İnşallah.
Kısa bir ara vereceğiz, sonra beraberiz. Efendim yeniden birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan hayata ölçüler konusunda sohbet ediyoruz. Evet hocam, birinci bölümde biraz teorik, felsefi bir takım nazariyeler var dedim.
Evet.
Onlar da insanların Allah telakkileri, yaratıcı telakkileri konusunda bir takım yanlışlara yol açıyor. Mesela deizmden bahsettik. Yani şöyle bir, yani Tanrı var ama yani işte evreni yarattı, bıraktı. Ondan sonra olan bitenle
bize devretti.
Bize devretti. Ondan sonra olan bitenle ilgilenmiyor. Artık insan neyi seçerse kendine göre, işte onunla Tanrı'nın ilgisi yok gibi bir anlayış. Yani bu bir felsefeciler için ya da yani bir takım insanlar için hakikaten bir tercih edilen bir yaklaşım tarzı olabilir. Ama sanki zaman zaman sade insanın hayatına da böyle bir şeyin girdiğini gözlemliyoruz. Bazen sistemler onu, mesela seküler sistemler, laik sistemler, yani böyle bir tanrı algısından yola çıkarak kendi düzenlerini kuruyorlar. Tamam, inanıyorsan tanrıya inan ama yani
bizi bırak.
Bizi bırak yani, hatta Biz diyorlar insana dayanıyoruz. İnsan tercih eder. Yani şimdi insan tercih eder mi? Buradan mesela başka bir alanda diyelim beden benim bedenim diye bir yaklaşım çıkıyor. Yani kadınlara böyle bir şey öğütleniyor. Beden senin bedenin değil mi? Onu dilediğin gibi kullanabilirsin. Kimse ona ölçü koyamaz gibi bir yaklaşım çıkıyor. Yani bunun bu nasıl anlaşılmalı? Yani bizim amentümüz açısından, İslam'ın Allah inancı açısından, ya yani ben Müslümanım diyen insanın amentüsü açısından baktığımızda, şöyle bir sade insanımızın da görebileceği bir değerlendirme yapsak hocam.
Şimdi hocam, pek çok Müslümanın evinde, iş yerinde Esma-i Hüsna diye bir tablo vardır.
Vardır, evet.
Vardır. Zannediyorum bir vakıf kurup, bir enstitü kurup Esma-i Hüsna ruhunu yeniden bize iman gibi, iman mesela 6 esası var ya, 6 artı 99 diye bir sistem geliştirip.
Şeyin, sözünüzü kesiyorum. Hı. Senayi Demirci Bey şimdi bir dergi çıkarıyor Esma diye.
Evet.
Yani onun o konuda çok şeyi vardır. Altın Oluk dergisinde de bizim Esma üzerine çok yazdı. Hakikaten Esma'nın insan hayatı açısından
yani şeyleri. Burada hocam bir enstitü kurup hususi bunun için bir eğitim kurumları tesis edip yeniden canlandırmak gerekiyor. 6 artı 99. İmanın evet. 6 esası artı 99 Esma-i Hüsna. Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlarla dua edin diyor Kur'an-ı
evet.
Kerim. Yani
evet.
Allah'ı o Esma-i Hüsna'sı ile tanıyın.
Evet.
Şimdi bu Esma-i Hüsna konusunu neden önemseyelim? Ya da neden böyle bir enstitüler kurulsun, vakıflar kurulsun, bunu ihya edelim diyorum. Tablo halinden kurtarmak için.
Yani muhtevası bilinmiyor hocam. Esma'nın sadece o tablonun kutsiyeti gibi.
Cami resmi gibi, Kabe resmi gibi.
Kabe resmi gibi.
Yazı da güzelse ne âlâ.
Ne âlâ.
Yani
evet.
Okundu okunmadı ayrı. Şimdi mesela El-Halik, El-Bari, El-Musavvir.
Evet.
Bunlar Esma-i Hüsna'dan kelimeler.
Kelimeler, evet.
Şimdi bir anne çocuk doğuruyor.
Evet.
Çocuk bir doğuyor ki esmer doğmuş.
Evet.
Baba beyaz, anne beyaz, çocuk esmer doğmuş.
Evet.
Bu çocuk nereden böyle oldu? Sorar mı? Anne sorar. Ama bari yani sıfırdan yaratan Allah'tır. Evet. Esma-i Hüsna'sına inanan bir kadın sormaz bunu.
Evet.
Benim nesep şüphem yok.
Evet.
%100 iffetli kocamın çocuğu, hanımımın çocuğu, beraber bunun yaratılmasına vesile olduk. Bari Allah'tır. Musavvir Allah'tır. Yani buna şekil veren
musavvir,
Allah'tır.
Evet.
Şekil Allah verdiğine göre bu çocuk niye böyle demem, niye Allah böyle yaptı demek olur, düşünür.
Evet.
Onun için 99 Esma-i Hüsna için 99 seminerlik bir ders yapılsa, ama propaganda dersi değil. Eğitimde.
Eğitim.
Tıpkı Amentü Billahi ve Melaiketi olduğu gibi.
Evet.
Şairimsi böyle edebiyatlar da kastetmiyorum.
Evet, evet.
Yani
muhtevayı,
öyle
muhtevayı
değil.
İdraki sağlayacak
yani
değil mi?
Anatomi gibi ele evet. alacağız bunu. Hı-hı. İnsanın bedeni nasıl eli kolu inceleniyor. Esma-i Hüsna'yı da bu şekilde inceleyeceğiz. Bir anne adayı Allah-u Teala'nın işte bu üç tane kelimesini, ismini örnek aldık. Bunlara iman ettikten sonra feşli mi doğdu, şuran sendromlu mu doğdu çocuk diye bir derdi olmaz. Böyle yarattı Allah.
Evet.
Beni de imtihan edecek, bitti
evet.
diye düşünür.
Bu bana Rabbimin emanetidir. Ha.
Ama eğer kadını bu Esma-i Hüsna'dan kopuk hale getirirsek annelik duygusuyla baş başa bakar. Benim yavrum bu kadar der. Komşusu gelip kız bu sana benzemiyor, nereden bu çocuk dediğinde çöker o kadın o gün.
Evet.
Yani çok uçuk örnekler veriyorum.
Evet.
Müslüman hanım kardeşlerimizi üzücü bu örnek belki, ama ben toplumun ortalamasından örnek veriyorum.
Evet,
yani
evet,
elbette
evet.
bir Müslüman böyle yapmaz ama
evet.
Bu çocuğu kendime yakıştıramıyorum hissiyatının nereden kaynaklandığını
evet.
izah ediyorum. Ticarette de böyle. Razzak olan Allah diyoruz.
Evet.
her türlü rızkı o veriyor diyoruz. Evet. Kabız, basıt diyoruz. Evet. Eğer biz kabız ve basıt, yani yayan, kısan, evet, veren, alan, Allah'ın isimlerinden bir isimdir diye inanırsak, filan Merkez Bankası'nın kararı üzerine işimiz bozuldu demeyiz. Allah filan Merkez Bankası'nın işini bozdu, o da bizim işimizi bozdu deriz. Evet. Asıl bütün şartelin Allah'a dayandığına inanırız. Burada bir önceki bölümde
her olanda Allah Teala'nın iradesinin, kudretinin bu cami, belirleyici olduğu.
Cami, iş yeri, ev, cadde, bahçe, her yerde bulunan Allah'a imandır.
Evet.
Aksi takdirde cenazede, musalla taşında var Allah. Camide var. Merkez Bankası'na girmiyor Merkez zaten bankasına, gibi.
Evet.
Merkez ve köşe bankalar hiçbir bankaya gelmiyor oluyor, evet, zaten. Evet. Kazara bir banka Allah'ın ismiyle açılacak olsa zaten o iflas eder. İyi iş yapamaz, kabul ediliyor.
Evet.
Yani burada eksikliğimiz Esma-i Hüsna'dır demiyorum tabii. O sorun değil ama Esma-i Hüsna'nın iman gibi öğretilmesi gerekiyor ki ortada ölürken bile ölümden lezzet alan bir sahabi ruhu çıksın.
Evet.
Yani ashab-ı kiram adım soyadımdan daha iyi biliyorum, evlerinde Esma-i Hüsna levhası yoktu.
Evet.
Değil
kesin,
mi?
Kesin tabii ki.
Yani levha yoktu.
Levha ortada yoktu. Yani.
Peki hepimiz hatırlıyoruz değil mi, kadıncağız çocuğu ölüyor.
Evet.
Kocası gelince kocasını morali kırılmasın zaten uzaktan geliyor diye çocuğu gömdüğü halde yastık koyuyor çocuğun yerine. İşte onu
bildirmiyor kocasını. Bildirmiyor,
neşelendiriyor kocasını, zevklendiriyor.
Evet.
İyice kocasının damarları gevşeyince de işte bir sana bir şey soracağım diyor. Komşular emanet tencereyi geri istemişler de öbür komşu kızmış. Olur mu ya da emanetin sahibi isteyince verilir diyor. Öyle mi diyor, öyle diyor. Bu böyle mi, böyle diyor. Bizim çocuk da Allah'ın diye aldı onu diyor. Şimdi bunu yapabilen kadın kadınlık yapmıyor. Müminlik yapıyor.
Müminlik yapıyor.
Mümin
kadın.
Yani bunu kocasına rol için yapamaz bir anne.
Evet.
Nasıl dayanıyorsun ki buna?
Değil mi? Yani kendin nasıl dayanıyorsun o acıya da?
Kendi dayanıyor, kocasını dayandırıyor.
Dayandırıyor.
Koca yani da dayanıyor. Beraber Peygamber Aleyhisselam'a gidiyorlar. Peygamber Aleyhisselam dua ediyor onlara.
Evet.
Ne muhteşem bir şey. Bu kadının, Esma'nın evinde kesinlikle levha yoktu. Hatta 99 diye rakamı bir araya Tirmizi toplamıştır.
Evet.
Dağınıktı onlar hadis, evet, kitaplarında, evet, ayetlerde dağınıktı.
Evet.
Onları bir arada bile saymayı bilmiyorlardı. Ama ruh veren, ruh alan, imtihan eden Allah'tır diye biliyordu.
Evet.
Pratik bir uygulama vardı.
Evet. Hocam tabii hep güzellikleri sahabeden örnek vererek ifade
ediyor. Daha orijinal bir örnek yok.
Muhakkak. Yani onlar Resulullah Efendimizin sana terbiyesini hocam aldılar sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama İslam tabii o çağda da yaşanıp kalmadı. Yani bütün zamanlarda yaşanacak ve bizler, değil mi? Bizler yani bu örnekleri vermeniz önümüze bir ufuk da koyuyor bizim. Yani sahabe ufku, onların Müslümanlığı.
İdeali görüyoruz.
İdeali görüyoruz. Bu. Koşulacak bir hedef
parkur
gibi.
Belli.
Evet, parkur belli. Ama yani yaraları bizde. Yani aradan 1400 sene geçmiş ve bizim zihin dünyamızda, yani söylediğiniz birçok şey zihin dünyasında bir format değişikliği olduğunu ortaya koyuyor. Yani aslında güzel ifade ettiniz. Yani Esma-i Hüsna'yı hayatımıza taşımak, onu idrak etmek. Şimdi işte oradan yani çok müşahhas örnekler de veriyorsunuz. Yani ben bu şeyin yaygın olduğunu düşünüyorum. Yani beden benim bedenimdir. Mal benim malımdır. Ben kazandım işte.
Ben yani varım. Ben, savaş orada başlıyor.
Ben varım. Yani evet.
Ölü adayıyım ama ben varım.
Yani oralarda o zihni şey oluşturulmuş bizde. O zaman yeniden bir dediğiniz gibi Esma-i Hüsna idraki. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Mesela insan dua ederken, değil mi? Dua ederken yani Rabbin kendisini duyduğunu bilir, değil mi? Yani
bilmeli.
Ya, en yani azından bilir en azından. Yani sevki tabiidir bu. Yani elinizi açtığınız dua ediyorsanız Yani sizi duyan bir kudret olduğuna inanıyorsunuz. Ama mesela bir günah işlerken Rabbinin kendisini gördüğünü, değil mi, duyduğunu, mesela yanlış bir söz söylerken, yanlış bir yazı yazarken duyduğunu sanki göz ardı ediyor, değil mi hocam?
Üstadım, şöyle bir örnek verelim. Bunda yani hepimiz şoförüz. Ehliyetimiz, evet, var değil mi hocam?
Var.
Benim de var. Ama şoförlüğümüz bu masa başında belli değil herhalde.
Tabii
riskli
ki.
Bir kaza ile burun buruna geldiğimiz, işte, evet, orada mı dursam, sağa mı girsem, önce debriyaja mı bassam, vites mi değiştirsem diye iki saniye içinde karar verme kapasitemiz şoför kimliğimizi ortaya koyacaktır.
Evet, tabii.
Bir aracın fren gücü işte şu kadar kilometreyle gittiğinde, olay anında test edildiğinde fren var veya yok diyeceğiz.
Evet.
Fabrikası şu kadar kilometrede, şu kadar metrede duruyor demesinin bir değeri yok bence.
Evet.
Sen onu fabrikada düzgün bir betonun üstünde test et. Belki de betona değil, kaldırıp ki hidrolik üstünde test ettim bu freni. Ben bunu caddede bir göreyim bakalım, duracak mı, durmayacak,
evet,
mı?
Evet.
İman da budur.
Evet.
Allah da bunu görmek istiyor. Hani bir hadis-i şerifi hatırlayalım imana, madem öyle bu asırda örnek olsun.
Evet, evet.
Hani yedi kişi cennetle müjdeleniyor.
Evet.
Ashab-ı kirama ait bir kavram değil bu. Kıyamete kadar
tabii
geçerli.
Ki, evet.
Arşın gölgesi, yedi kişi mi? Bunlardan bir tanesi kim? %100 engelsiz bir zina fırsatı kadın tarafından önüne konduğu halde ben Allah'tan korkarım diyen insan.
Evet.
Fren meselesi bu. Dokunuyor frene ve duruyor. İmanımız bizim günahlara karşı, günahla yüzleştiğimiz zaman imanımızın ne kadar bizi durdurduğunu bakacağız ve, evet, imanımız o kadar diyeceğiz. Laf, gerisi laf hep.
Evet.
Yani,
evet,
haramlarla yüzleştiğimiz zaman bir hadisi şerif İbn-i Mace'de, sahihliği açısından çok sahih hadis değil ama İbn-i Mace'de hadis, mevzu da değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gruptan bahsediyor. Tehame dağı gibi, Arap çölünde büyük bir dağ bu. Bizdeki Ağrı Dağı gibi diyelim.
Evet.
Büyük sevaplarla gelen kullar olacak kıyamet günü.
Evet.
Ama hiçbirini bulamayacaklar buyuruyor. Dosyalarında var, yok. Hmm. Kaybolmuş.
Evet.
Yani boş, kaybolmuş, silinmiş, hafızadan silinmiş, evet, diyelim. Evet. Ya Resulallah, onlar kimler filan diye merak ediyorlar. Buyuruyor ki onlar yabancı değil, gece teheccüd bile kılan adamlar.
Çok önemli, çok
teheccüd
ilginç,
hayatı, evet, biliyorsunuz İslami, evet, düşüncemizde ruhi hayatın, yani maneviyatın zirvesidir teheccüd.
Tabii,
teheccüd
yani
en büyük ibadet, peygamber ibadeti yani, evet, peygamber düzeyinde bir ibadet.
Evet. Yani seher vakti uykuyu bölüp kalkmak ve Rabbin huzuruna durmak.
Yani büyük bir ibadet,
evet,
hepimize nasip olur inşallah.
İnşallah.
Şimdi burada çok önemli, Efendimiz buyuruyor ki onlar teheccüdden bile nasipleri olan adamlar.
Evet.
Ama hiçbir şey bulamayacaklar kıyamet günü. Bunun üzerine açıklama yapıyor, buyuruyor ki çünkü onlar bu kadar ibadete rağmen haramla yüzleşince dayanamayan tiplerdiler diyor.
Allah Allah, evet.
Yani çok müthiş araba freni tutmuyor sadece. Çok güzel de, ya da bir uçak düşünün, kalkıyor, iniş yeteneği yok.
Evet.
Uçağın yere inmesi mümkün değil. Artık benzini bitene kadar havada uçacak,
havada
ve düşecek gibi.
Evet, evet.
Mümin yere inme kabiliyeti olmayan bir uçağa binemez.
Evet.
Bizim müminliğimiz, çok net söylüyorum, inşallah yanlış anlaşılmayız, sakalımızla asla ölçülemez.
Evet.
Ramazan mukabelemizle hiç ölçülemez.
Evet.
Teravihle zaten ölçemem, nafile o çünkü.
Evet.
Haçla da ölçemem.
Evet.
Bankada ölçülür imanımız bizim.
Hı hı.
Çünkü test fren sistemi üzerindendir. Kaliteli bir faiz fırsatı geldiğinde, zina fırsat olarak önümüze çöktüğünde.
Kaça satılıyorsunuz yani?
Fiyatımız diyeyim biraz kaba olur belki. Evet, fiyatımız kaça?
Evet.
Orada bizim imanımız dur dediğinde,
evet,
durabiliyorsak banka fırsatında.
Evet, evet.
Rakamların büyüklüğü küçüklüğünü aldırmadan haram kelimesi 1 lira ve 1 trilyon dolar için geçerliyse gözümüzde.
Evet.
Haram, bitti. Haram.
Haram. Haram. Bu sınırı geçmeyeceksin.
Sen nasıl kurşunla ölmek veya füzeyle ölmek? Ben öldükten sonra ha kurşunla öldüm, ha füzeyle öldüm, bir şey değişmiyor diyorsam 1 liralık haramla 1 trilyonluk haramı aynı görüp reddedebiliyorsam.
Şöyle bir söz var hocam, unutmayın sözünüzü. Yani günahın diyor küçüklüğüne bakmayın, kime karşı işlendiğine bakmayın.
İmam Gazali'nin sözü bu.
Evet.
Aslı böyle tabii. Yani evet. Küçük veya büyük Allah'a karşı işliyorsun.
Evet.
Bu sebeple eğitimimiz bizim, çocuk eğitimimiz, kendi nefis terbiyemiz, kızlarımızın eğitimi, genç çocuklarımızın eğitimi işte tesettüre girdi. Tesettür beyine girmeli.
Evet.
Yani kafanın saçının örtülmesinden önce beyin örtülmeli.
Evet.
Yani eğer tesettürü, cihat ruhunu biz beynimize, ibadet, kulluk anlayışını idrakimize yerleştirdiysek, ondan sonra ufak tefek ayak kaymalarımızı Allah zaten mağfiret ediyor. Zaten evet. Cemaatle namaz kılıyorsun affoluyor, istiğfar ediyorsun affoluyor, melekler dua ediyor sana. Yani ondan sonra işin gerçeği kolay, gerisi
evet,
kolay.
Evet.
Burada insan eğitirken bir defa şundan artık kurtulalım, madde sayıp ilk 10 maddeyi saydın mesela, bizde çocuklara Allah-u Teala'nın zati, sübuti sıfatları ezberletilir.
Hoca
bile çok anlamaz. Mesela hiç unutmuyorum, bir bayan kursunu ziyarete gittik. Özellikle buyurun bir dersimizi dinleyin dediler. Hoca hanım zekat konusunu anlatıyor. Havalanı havl diye bir kavramı kullanıyor. Havalanı havl 3-4 defa kullandı. Develerin zekatını hesaplattı. Ders bitti. Dediler ki hocalarla bir mütalaa eder misin? Olur dedim. Hoca hanıma dedim ki, hoca hanım dedim, size bir iki soru sorsam abes karşılar mısınız dedim. Yok dedi, memnun bile olurum dedi. Siz bana tam havalanı havlın Türkçesini söyler misiniz dedim.
Evet.
Bir, ikincisi de sizi dinleyen çocuklarda deve gören var mı hiç dedim. Görmesi muhtemel mi bir daha?
Evet,
kız çocuğu
evet.
Gelmiş senin önünde. Dedi şeriatımızda var dedi. Ya var ama bunun devesi olmayacak hiçbir zaman kolay kolay. Arabistan'da evet. Gidip gelin olacak da, deve çobanı olacak da develerinin zekatını hesaplayacak. Ama koyun görmesi muhtemel, dedesinin koyunları vardır.
Vardır.
Daha da ötesi bilezikleri olacak,
bilezikleri olacak bu kız.
Bunun belki de kolunda bilezikleri vardır nisap miktarı kadar. Keşke deveyi bıraksanız, deve diye de bir hayvanın da zekatı var de.
Vardır denebilir.
Bütün dersi bileziğe verseydin sen.
Değil mi? Evet.
Okul harçlığına zekat dahil mi değil mi verseydin. Havalanı havle geldik. Bana tam 3,5 dakikada havalanı havlın ne olduğunu anlattı hocam.
Evet, evet.
Yıl dönümü diyemedi ama.
Evet.
Yıl dönümüne benzemiyor dedi. Benimle konuştu. Çok sonra bana dua et. Allah razı olsun hocam dedi. Ben memnun oldum dedi. Ama ben İlmihal'e sadık kalıyordum dedi.
Evet.
İlmihal Ömer Nasuhi Bilmen'e ait. 1951'de yazılmış.
Evet.
Bu ülkeden ihtilalleri, dil devrimleriyle asırlar geçmiş kadar fark var.
Evet.
Ömer Nasuhi Bilmen'in dönemi bitmiş.
Evet.
İlminin dönemi bitmemiş, dilinin dönemi bitmiş.
Evet, bu da çok önemli. Bu yani, notu düşmeniz de
yani
çok
ilminin
önemli.
Dönemi
i̇lminin
bitmemiş.
Dönemi bitmemiş.
Hocalarımızın hocası.
Evet.
Bir
evet.
İtirazım yok.
Evet.
Ama dilinin dönemi bitmiş. O bile kendi kitabını anlayamazdı şimdi kalksa okusa yani. Şimdi anlayamaz. Yabancı durumunda şu anda. Alim,
evet.
Arap alimi durumunda.
Evet.
Dolayısıyla memnun oldu. Doğru
evet,
söylüyorsun
evet,
hocam
evet.
Dedi. Ona yıl dönümü de, her yıl dönümünde zekat, üzerinden yıl geçmesi de böyle
evet,
bir kelimeler
yani
kullandık.
Bunların bir karşılığı var. Evet.
Şimdi her halükarda çocuklarımıza anlamadıkları kelimeler yerine bizim Allah'ımız
evet.
Her şeyin ilk şeklini veren Allah'tır.
Evet.
Musavvir budur.
Musavvir.
Bizim Allah'ımız her türlü ekonomik bolluk ve kısıntının sebebidir.
Evet.
Çünkü kabızdır, basıttır bizim
evet.
Allah'ımız. Onun vermediğini kimse alamaz. Bunları sloganlaştırmak, 100 defa, 1000 defa zihinlere koymak başka şey. Çocuğun anlayıp veya anlamadığı meçhul 10 kelime üzerinden eğitim yapmak
yani
başka bir şey.
Ezberletmek. Yani
kuru ezber.
Çocuğumuz şu ezberi bilsin. Amentü'yü bilsin ama işte muhtevasına yeterince nüfuz edemiyor. Yani çok...
Edemeyince, evet, edemeyince evet. Öğretmenin görmediği yerde kopya çekebileceğini düşünüyor. Çünkü onun ona verdiğimiz iman eğitimi öğretmenin radar alanıyla sınırlı.
Evet.
Melekler
evet.
Devrede değil çünkü.
Evet.
Melekler cici varlıklar olarak leylekle onu getirmeye yardım ettiler. Ondan sonra meleklerin fonksiyonu bitti.
Öyle
gibi.
Öyle telakki ediliyor.
Öyle telakki ediliyor. Ama 24 saat
ya da öğretmen bizim... ben diyorum ki sınıfa geç geliyor mesela. Yani öğretmenin sınıfa geç gelmesinin de, değil mi hocam? Yani kul hakkı açısından oradaki 40 öğrencinin, 30 öğrencinin öğretmenden alması gereken süre, hizmet açısından.
Ben başka bir örnek vereyim hocam size. Yakında bir yerde konferanstaydım. İstemediğim halde gece 10'dan sonraya aldılar konferansı.
Evet.
Ben de ya yorgun argın yaz günü etmeyin, ben bir daha gelirim dedim. Yok hocam, illa seni dinleyeceğiz dediler. En önde benim yanımda oturan arkadaş da esnemeye başladı.
Evet.
Şimdi en öndeki biri esneyince de
o da konuşmacıya,
konuşmacı yani ben hazırdım yansıyor. Zaten dinleyenlere yansıdı.
Dinleyenlere yansıdım. Yani konuşmacının da moralini etkiliyor hocam. Yani şimdi uyuklayan bir adama, biz de zaman zaman çıkıyoruz malum kürsüye. Yani acaba heyecan bitti mi diyorsunuz?
Hocam bir noktadan sonra etkilenmiyor insan. Yani ne olursa olsun diyorsun, gözünü yumup. Şimdi ben orada dedim ki arkadaşlar, yönetici kadroyla bir 5 dakika görüşeyim dedim. Bakın arkadaşlar dedim, birisi burada bir tanemizin cüzdanını çalsa bunu kul hakkı olarak yorumlardık.
Evet.
Ama en az 500 bayan, 1500, 2000 de erkek. Nerelerden, köylerden kalktı geldi. Traktörle gelmişlerdi bir kısmı mesela.
Evet, evet.
Köylerden geldiler. Bir hocayı bir saat dinleyip gidecekler. Zaten bu insanlar pamuk ipliğiyle bağlılar. Bunların ayakkabısını dışarıda çalan, bunların cep telefonunu çalan da kul hakkı işliyordu. Bunların dikkatini çalan da kul hakkı işledi. Bunun için bu mikrofonu ayarlamıyorsun, zırrt diye ses yapıyor. Bu bir kul hakkı.
Evet.
Adamın dikkati dağılıyor. Hocanın dikkati dağılıyor, dinleyenin. Yani kul hakkı anlayışına siz öğretmen geç geliyor dediniz. Öğretmen geldi, esnedi, bu da kul hakkı. Öbür talebe esnedi, o da kul hakkı. Lüzumsuz mesela dersi kaynatmak için soru soruyor. Niye o öğrenciyi kul hakkı sahibi yapmıyoruz?
Evet, o da kul
kaynatmak
hakkı
için soru soruyor.
Soru
İman bu incelikleri düşünme gereğidir.
Yani bu çok önemli bir
iman inceliktir. Sıradan insanın idraki vicdandır.
Evet.
Sıra üstü melekler ayarında düşünebilen insanınki imandır.
Evet.
Vicdan küçücük kedi yavrusunda da var bir miktar.
Yani şöyle bir süre de doluyor. Yani şöyle bir şeyle bitirelim isterseniz. Yani çok ulaşılmaz bir şey mi bu? Yani o kadar inceliklere de temas ettiniz ki ya bu defa da diyecek ki insanlar, ne yani bu kadar da ince mi bu iş falan.
Asla reddediyorum, damarlarımızda var bu hocam.
Evet, evet.
Çünkü neden damarlarımızda var? Ciddi bir ölüm sahnesinde ağlamıyor muyuz?
Değil mi?
Ağlıyoruz.
Evet.
En küçük iğne battığında cız ediyor. Damarlarımızda bu iman var.
Var, evet.
Bu imanın üstüne şeytan tonlarca yük koymaya çalışıyor. Silkinip atsak mesele bitecek.
Evet. Mesele yani bitecek. Yeniden belki... Hiç uzakta değil, Kabe'de
değil.
Lazım, değil.
Kabe'de
yeniden,
değil.
Evet.
Kabe'de değil. Medine-i Münevvere'de şehitlerle beraber gömülmüş bir duygu değildi. Rabbimiz yaratırken ne dedik? Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. En güzel standartlarda yarattı Allah.
Evet.
Hepimizde var bu. Anne babalar, öğretmenler, çevre, medya, kim kimi etkiliyorsa bu dünyada onların suçu bu tonlarca yük.
Evet.
O tohumun üstüne kondu. Tohum güneşi görüp çıkamıyor.
Belki onlar içinde bir ikaz niteliği taşıyor şu konuştuklarımız.
Hepimiz için
yani,
tabii.
Hepimiz için, medya için, şunun için. Yani şimdi burada bu radyoda başka şeyler de konuşulabilir ve milyonlarca insanın kulağına varabilir. Yani bizim açımızdan da bir kul hakkı hassasiyeti söz konusu. Yani biraz bu zaten bu sohbetimizin başlığı İslam'dan hayata ölçüler. İslam da ince ince dokuyor hayatı, değil mi? İnsanı insan haline getirmek için Rabbimizin ya işte en güzel yaratılışla yarattığı bir varlık. Yani o hassasiyetleri taşımaya çalışıyoruz. Belki yani yeniden bakalım hayatımıza, değil mi? Böyle
İnşallah.
bir şey yapmış oluyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben de
yani beraber olduk. Hocam. İnşallah faydalı bir sohbet oldu.
İnşallah.
Haftaya yeniden birlikte olacağız. Muhterem Nurettin Yıldız Hocam, bendeniz Ahmet Taş getiren, hayırlı günler diliyoruz efendim.
Erkam Radyo'da Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler programını dinlediniz.